Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Dünya Gündemi programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yardımcı doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Bugün programın yapımcısı ve sunucusu Beytullah Demircioğlu beyefendi aramızda yoklar ve kendilerinin yerini ben doldurmaya çalışacağım. Beytullah Bey Katar'da Uluslararası Kitap Fuarı'nda bulunuyor ki dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu fuarın açılışını gerçekleştirmişti Katar'da. Beytullah Bey bu Katar ziyareti dolayısıyla aramızda yoklar ve bugün de Halil Hocam'a ben eşlik etmeye çalışacağım. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Merhabalar.
Evet, yine gündem bir hayli kabarık hocam bu haftada, dünya gündemi, dış gelişmeler. Öncelikle konulara geçmeden önce neler var gündemimizde bir bakalım, sonrasında
Konu başlıklarını önce dinleyelim, ondan sonra teker teker gidelim inşallah.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar seyahati gerçekleşti. İmzalanan önemli anlaşmalar vardı ve bu seyahatin perde arkasını inceleyeceğiz. Ve bugün Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldi. AGİT toplantısı çerçevesinde bulunduğu Belgrad'da bu konuya değineceğiz. Yine Rusya'nın Türk mallarına uyguladığı ambargo gündemde. Türkiye'nin kozları nelerdir, nereye kadar varır bu sürtüşme, buna değineceğiz. Başbakan Ahmet Davutoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ardından seçim sonrası bugün Azerbaycan'a gitti ve yine orada da önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Rusya'nın PYD'ye silah yardımı yapması gündemde ki daha önce de zaman zaman gündeme geliyordu ama bu son yaşananlardan sonra bir hayli önem kazandı. Ve NATO'nun Karadağ 29. üye ülke olarak kabul etme kararı da bir hayli gündemi etkiliyor. Gündeme deyim yerindeyse bomba gibi düştü diyebiliriz herhalde hocam. Ve Rusya'nın buna tepkisi de tabii ki, tehditleri de hemen ortaya çıktı. Avrupa Birliği Türkiye zirvesi vardı geçen hafta ve bu zirvede de önemli kararlara imza atıldı. Geri kabul anlaşması, vizelerin kaldırılması şeklinde 2016'da ve Paris'te iklimlendirme zirvesi vardı ve burada da Obama Erdoğan görüşmesi bu zirveye damgasını vurdu. İşte bütün bu gelişmeler, konular bugün dünya gündeminin de başlıkları arasında yer alıyor hocam. Evet, şöyle bir kısaca baktık neler var diye. Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Katar ziyaretiyle başlayalım hocam dilerseniz. Katar'da çok önemli bir görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu Rusya ile yaşanan sürtüşme sonrası, uçak krizi sonrası Katar deyim yerindeyse Türkiye'ye can simidi gibi oldu doğalgaz konusunda. Vizeler kaldırıldı Katar'la. Bu Katar seyahatinin perde arkasında neler var hocam? Bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Dost kara günde belli olur diye bir söz vardır. Şu anda Putin, Rusya Devlet Başkanı adeta çıldırmış bir halde Türkiye aleyhine elindeki bütün kozları masaya açmış durumda. Ancak onun da çok fazla gidecek yeri yok. Onu bir sonraki bahiste konuşuruz.
Evet.
İşte bu durumda kullanabileceği en büyük kozlardan biri, biz 2 yıldan beri bu programlarımızda şunu ifade ediyoruz. Bir ülke enerjide hiçbir zaman yarı fiyatına da olsa %30'dan daha fazla bir başka ülkeye bağımlı olmamalı.
Evet.
Biz bunu derslerde enerji coğrafyasında çocuklara yani konu olarak söylüyoruz. Yani Azerbaycan dostumuz, kardeşimiz olabilir, İran sınır komşumuz olabilir, işte Irak'tan çok ucuza petrol, gaz temin edebiliriz ama bu kısa süreliğine olabilir ama uzun dönemli. Bir ülke diğer ülkeden %30'u geçmemeli diye bir bu enerji piyasasında böyle bir kural vardır. Evet. Biz maalesef hem Mavi Akım projesiyle hem de Balkanlar üzerinden gelen Batı hattı projesiyle Ukrayna üzerinden geliyor o da.
Evet.
Şu anda %58 oranında doğalgazımızı Rusya'dan satın alıyoruz.
Çok ciddi bir rakam bu %58.
Yani bak, biz bu %30 şeyin ikiye kat çıkarmışız. Evet. İşte sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Hı-hı. Ve bu nedenle de Türkiye %90'ın üzerinde doğal gazını dışarıdan satın alan bir ülke.
Evet.
Ve bilinenin aksine evlerde işte kış geliyor, ısın donarız vesaire deniyor. Halbuki bizim ısınmada kullandığımız doğal gaz toplam ithalatın içerisinde %25'lik bir paya sahip.
Evet.
Daha büyük bir kısmını sanayide ve elektrik üretiminde kullanıyoruz. Bu nedenle Türkiye doğal gaz kullanımında mutlak dışa bağımlı bir ülke.
Evet.
Ancak kaynakları da o kadar tek değildir. İşte Azerbaycan'dan boru hattıyla geliyor. İran üzerinden boru hattıyla geliyor. Artı Cezayir'den ve Nijerya'dan da LNG dediğimiz
sıvılaştırılmış doğal gaz.
Doğal gaz ithalatı yapıyoruz. Şimdi Rusya elindeki kartları bir bir açıyor ve Türkiye'yi de hiçbir zaman doğal gazını keserim diyebileceğini ben şahsen düşünemiyorum.
Evet.
Ancak Putin'in ve Rusya'nın geleneksel dış politikada kullandığı argümanlar vardır.
Nelerdir bunlar hocam?
Bunlar mesela bundan 15 yıl kadar önce 2. Çeçen Savaşı sırasında Türkiye'den bakın devlet bazında değil sivil toplum kuruluşları Çeçenistan'a yardım topluyorlar, gönderiyorlardı.
Evet.
Bu insani yardımlar olabilir, silah yardımı olabilir vesaire. İşte bu sanırım o Osetya sınırı Gürcistan geçişinde o Kafkaslar'da Rus istihbaratı bunları tespit ediyor ve Türkiye'ye diyor ki bu yardımları durduracaksın. Türkiye de dedi ki ya bak ben resmi olarak Çeçenistan'a yardım yapmıyorum.
Evet.
Ama sivil toplum örgütleri ki bunlar Türkiye'de Çeçen kökenli insanlar var. Onlar yardım gönderiyorlar. Bunu da engellemem zor deyince kışın en soğuk anında bizim gazımızı kesti. Ve mazereti de şu olmuştu. İşte Sibirya üzerinden gelen doğal gaz nakil hatlarımızda meydana gelen arıza nedeniyle size işte bir hafta yani gazı kesti süresiz gaz akımını durdurduk diyor. Yani bir gün iki gün de demiyor süresiz diyor.
Süresiz.
Bu sizin için büyük bir soru işaretidir. İşte Türkiye'ye önümüzdeki günlerde, aylarda hem de kışın en soğuk olduğu anlarda, doğalgaza en muhtaç olduğumuz anlarda muhtemelen biz duyacağız.
Böyle Sibirya, bir bahaneyle.
Sibirya'dan gelen, Kafkaslardan gelen boru hatlarında bir arıza olacaktır.
Evet.
Bakın gazı keserim demez Rusya. Diyemez çünkü güvenilirliğini kabul eder. İşte Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinin özeti bu.
Yani biraz biz, bu tür şeyler sezildi herhalde.
Elbette ki bu sezildiği için şu anda biz Nijerya ve Cezayir'e ek olarak Katar'dan da sıvılaştırılmış gaz alıyoruz. Fakat yeterince depolama tesisleri yok. Tuz Gölü'nün altına yapılıyordu. Onun inşası da bitmedi.
Evet.
Yani Türkiye şu anda bu tür kesintilere karşı yedekleme yapmaya çalışıyor. Katar ziyaretinin özü, özeti bu. Fakat şunu da unutmayalım. Nasıl ki biz 12 kilogramlık tüp gazı aldığımızda Anadolu'da hala doğal gaz olmayan yerlerde görürsünüz.
Evet.
Tüp gaz normal doğal gaza göre birkaç kat daha pahalıdır. İşte sıvılaştırmış petrol doğal gaz da o şekildedir. Yani Türkiye'nin stratejik konumundan dolayı yani Rusya'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan şu anda Irak'ın kuzeyinden gaz gelmesi düşünüyor. Dolayısıyla birçok boru hattının merkezinde hatta işte TANAP projesi yapılıyor. Türk akımı yapılacaktı. İşte iptal ettik açıklaması yapıldı. Yani Türkiye'nin eli çok güçlü olduğu için daha ucuz boru hatlarıyla gaz almak varken bu sıvılaştırılmış gaz alımını çok da fazla
tercih etmiyor.
Tercih etmiyor.
Maliyetli.
Maliyetli bir şeydir bu. Yani siz sanayici olsanız veyahut da bir ticaret yapıyorsunuz. Bir ürün 1 lira, diğerinin fiyatı 3 lira, 5 lira. Dolayısıyla biz tercih etmedik. Fakat şu anda doğalgaz alımının artık fiyatı önemli değil. Bu tür anlarda.
Evet.
Yani diyelim ki bir sanayi tesisinin bir 24 saat durmuş olması veyahut da büyük şehirlerde bir 24 saat değil 5 saat elektrik kesildiği zaman oluşabilecek iş gücü kaybını, oluşabilecek maddi ve manevi kayıpları düşündüğümüzde bunun artık parayla bir karşılığı yoktur. Ve Türkiye Katar'la
öyle
bu anlaşmayı yaptı.
Evet.
Öncelikle şunu da söyleyelim.
Buyurun.
Dünyada doğal gazla ilgili yer altında bulunan rezerv bakımından en zengin ülke Rusya'dır. trilyon metreküp olarak söyleyecek olursak bu British Petrol'ün sayfasında yer alıyor bu bilgiler. Rusya 48 trilyon metreküple dünyada tartışmasız ön sırada, yer altında evet. bulunan rezerv bakımından. İran 34 trilyonla ikinci sırada, Katar 25 trilyonla üçüncü sırada. Sonra bunu Amerika, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela, Nijerya ve Cezayir takip ediyor. Mesela en son sırada Cezayir ve Nijerya 5 trilyon, Rusya 48 trilyon. Fakat İran'ın şöyle bir özelliği var. Katar'ın hemen kuzeyinden çıkarıyor bu denizden ve karadan. İran çıkardığı gazın %90'ını kendisi iç tüketimine ancak yetebiliyor. Ve çok az bir miktar Türkiye'ye ihraç ediyor. Evet. İran'da çok devasa bir rezerv var. Fakat bunu hala dünya piyasasına
sunamıyor.
Türkmenistan Türkiye üzerinden boru hattıyla ulaşmaya çalışıyor. Hazar'ın altında işte doğal ortamı bozar gibisinden Rusya sürekli olarak bir engel çıkarıyor piyasasını kaybetmemek için. Katar ise sermayesi, yani sıcak parası çok olduğu için dünyanın en büyük LNG tesisleri dediğimiz o tesisleri kurmuştur. Ve şu anda rezerv bakımından dünyada üçüncü olmasına rağmen ihracatta Rusya ile birlikte en çok gaz satan, fakat Rusya gazını boru hattıyla satıyor, sıvılaştırılmış gaz satışında Katar dünya birincisi.
Evet.
Dolayısıyla biz de oradan alış yapmak üzere bir anlaşma yaptık. Bunun yanı sıra işte vizeler kaldırıldı. İşte Türkiye'den işçi gidilmesi. Şunu da unutmayalım. Orta Doğu'da Türkiye'nin bu Arap Baharı dediğimiz hadiseler başlamasından bu yana en yakın müttefiki ve partneri Katar olmuştur daima. Evet. Katar bu yönüyle Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman gibi diğer körfez ülkelerinden ayrışmaktadır. Her zaman Türkiye ile aynı blokta yer alan bir ülkedir. Evet. Bunu da unutmayalım.
Evet. Hocam Katar'la doğalgaz problemini kısmen de olsa çözdük diyelim ama.
Yani Rusya... onu tekrar parantez içerisinde sevgili izleyicilerimize söylüyorum. Rusya bizim gazımızı sürekli kesmez, kesemez ama en kritik anlarda arızayı bahane edip kesebilir. İşte bizim bu Katar'dan almaya çalıştığımız, işte diyelim ki bir haftalık, 10 günlük, 15 günlük gaz kesintisinde devreye sokabileceğimiz gazı almamız gerekiyor şimdiden.
Satır aralarında geçen hocam, %25'lik bir kısmın konutlarda kullanıldığını söylediniz. Muhtemel bir kesintide herhalde konutlar etkilenmeyecektir bu durumda, değil mi? Yani daha çok sanayi etkilenir.
Elbette, elbette.
Yani vatandaşın çok fazla kaygılanmasına da gerek yok diyebiliriz herhalde.
Öyle anlarda bizim vatandaşımız söz konusu vatan olduğunda gerisi teferruat diyen bir halkımız vardır. Onu da unutmayalım. Yani biz bunu milli bir mesele yaptığımızda, hatta biraz da tırnak içerisinde söylüyorum, sanırım Erzurum'dan bir vatandaş bir mesaj atmış. Diyor ki biz tezek yakarız ama diyor, onlar bizim meyvelerimiz olmadan tezek yiyebilir mi diyor. Ruslara da bir gönderme yapıyor.
Tam da bu noktaya gelelim hocam. Şimdi Rusya Türk mallarına da ambargo uyguluyor, tırlarımızı bekletiyor, işte siyah sebze meyve alımını durdurdu bazılarını, çoğunluğunu diyelim hatta birkaç hariç. Şimdi Türkiye'nin kozları nelerdir bu restleşmede? Türkiye Rusya'ya nasıl boyun eğdirebilir diye soralım hocam, ya da nereye kadar Rusya'nın bu tutumu devam edebilir, nerede durur?
Şimdi Rusya'nın elinde Türkiye'yi durdurabilecek İki büyük koz var.
Evet.
Birincisi az önce söylediğimiz gibi gaz vanalarını kapatması. Bunu kapatamaz diyoruz çünkü dünyadaki güvenilirliğini yitirir. Bir daha gaz almak isteyen ülkeler düşünür. İkincisi Rusya nükleer silaha sahip bir ülke. Birleşmiş Milletler'de veto hakkı olan bir ülke ve dünyanın en büyük silah üreticisi olan bir ülke ve askeri bir çatışmaya girildiğinde Türkiye'ye göre açık ara bir üstünlüğü vardır. Ancak dikkat edilirse Rusya hiçbir zaman Türkiye ile sıcak bir savaştan bahsetmiyor.
Evet.
Sebebi Türkiye bir NATO ülkesidir.
Evet.
Yani Türkiye'nin herhangi bir köyüne, kasabasına, toprağına Rusya'nın bir saldırısı söz konusu olduğunda bu 28
NATO'ya
ülkeli
yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilir.
Yapılmış bir saldırıdır ve bu büyük bir sonuç doğurur. Bu nedenle Türkiye o yönden rahat. Gaz yönünde hallettik. Geriye teferruat kalıyor.
Nelerdir o teferruat?
Teferruat da şudur. Biz 25 milyar dolarlık Onlardan petrol, gaz ve orman ürünleri satın alıyoruz. Ve sattığımız 5-6 milyar dolarlık işte
yaş, meyve, yaş sebze.
Sebze, meyve, mobilya, evet,
vesaire.
İşte turizm gelirleri vesaire.
Evet.
Şimdi Rusya'nın bu yaş sebze meyveye koymuş olduğu ambargo ile ilgili şunu söyleyelim. Türkiye'den diyelim ki 1 liraya almış olduğu mandalinayı Çin'den alsa 2 liraya alıyor.
Evet.
Türkiye'den 24 saat sonra ulaşan bir ürün Çin'den bir hafta sonra geliyor.
Hı hı.
Ve ne olacaktır? Ben size olacağı söyleyeyim.
Buyurun.
Aracılar kazanacaktır. Yani bizim Antalya'daki narenciye ürünlerimiz direkt Rusya'ya gitmeyecektir. Romanya'ya hı hı. gidecektir.
Evet. Mesela, ki bugün okuduk akşam gazetesinin manşetinden. Evet.
Yani Romanya'dan evet. Rusya'ya gidecektir. Veya işte Azerbaycan'a gidecektir. Hı. Azerbaycan oraya.
Dolaylı yollardan gene Rusya'ya
ama
ulaşacak
diyorsunuz.
Ama ne olacaktır?
Evet. Sonuçta aracı ülkelere bir gün doğacak
evet.
ve Rusya'daki tüketiciler de 1 liraya yediği ürünü 2 liraya yemiş olacaktır.
Olan vatandaşı olacak
evet,
Rusya açısından.
Evet. Putin'in Rusya içerisindeki karizmasına bir çentik daha
evet,
düşecektir.
Evet.
İkinci bir durum, Türkiye doğal gazın yanı sıra Rusya'dan petrol alıyor idi.
Evet.
Ve almış olduğu bu petrolü durdurduğu zaman Türkiye hiçbir sıkıntıya geçmez. Çünkü Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından, Kerkük yumurtalık boru hattından gelen
akış devam
petrolü
evet.
oradan satın almaya başladığında ki petrol fiyatları da dibe vurmuş.
Hı hı.
Rusya'nın kendisi düşünsün. Şimdi küresel sistemde, bugünkü kapitalist düzende satamazsanız batarsınız. Yani
evet.
herkes her şeyi üretebiliyor ama satabilen ayakta kalıyor. Biz tüketiciyiz. Biz daha elimiz güçlü o konuda.
Evet.
Yani kendisi nasıl şunu almam diyor. İşte yaş sebze meyveyi almam diyor. Biz de senin sattığın petrolü almayabiliriz. Çünkü başka bir yerden alacak. Yani petrol konusunda elimiz çok rahat. Yarın
evet.
bir gün Türkiye şunu bekliyor. Tamam kızgınlık halidir diyor. Mesela bazen işte Güneydoğu'dan asker şehit cenazesi geldiğinde o şehit yakınları da bazen işte devlete, çevreye
mesela.
Dersiniz ki ya acısı vardır,
evet.
hoş görmek lazımdır.
Evet.
Şimdi biz de Rusya'yı böyle değerlendiriyoruz. İşte acısı vardır, hoş görelim. Şu anda Türkiye hep alttan alıyor. Fakat bu kırkı çıktıktan sonra amiyane tabirle aradan bir ay
evet.
geçtikten sonra, 40 gün geçtikten sonra hala aynı tehditkar söylemlerine devam ederse Türkiye'de bunu karşılığında
evet.
elinde kozları vardır.
Evet.
Onları
peki bu kozlar nelerdir hocam? Hemen oraya geçelim.
Şimdi deniyor ki işte biz Türkiye'ye şunu yaparız, bunu yaparız. Elimizde çok ciddi argümanlar var vesaire.
Evet.
Şimdi Rusya'nın elindekilerin fos olduğunu nereden biliyoruz? İşte turistleri yasaklıyor.
Evet.
Adam uçağa bilet alacak, Belarus'a gidecek. Oradan Türkiye'ye gelecek, Antalya'ya. Yani
yine
siz
gelecek.
Diyelim ki turistsiniz. Bir yerde 1.000 euroya tatil yapacaksınız.
Evet.
Diğer bir yerde 2.000 euro. 50 euro fazla uçak bileti veriyor. Dolaylı gelirler.
Evet.
Çünkü bir de alıştığı bir destinasyon. Yani turizmdeki ambargosu, gıdadaki ambargosu falan çok fazla içi dolu şeyler değil. Ve en önemlisi birazdan konuya hı-hı. geçeceğiz. İşte PYD'ye silah
evet.
vermesi ve
evet.
Türkiye'nin içini karıştırmaya yönelik bir takım atraksiyonlar olacaktır Rusya'nın
evet.
ki geçmişten biliyoruz böyle huyu vardır.
Evet.
Sovyetler Birliği döneminde. Ancak Rusya şunu unutmasın ki gerek eski Sovyet Cumhuriyetleri içerisinde gerek Rusya'nın içerisinde Türkiye'yi seven, Türkiye'nin soydaşı, Türkiye'nin dindaşı olan topluluklar vardır.
Evet.
Yani Tatarlar Rus toplumunun %5'ini oluşturuyor. Bütün Rusya içerisinde Başkurtlar,
evet.
ondan sonra Kumuklar, Karaçaylar, Balkarlar bunlar Rusya içerisindeki Türk etnik toplulukları. Çeçenler başta olmak üzere çeşitli Çerkez grupları, Kafkasya'daki Müslüman gruplar da yine Türkiye'nin doğal müttefikleridir. Bu nedenle yani Türkiye'nin içini karıştırmaya çalışırken
kendine de bakması gerekir herhalde.
Kendine bakması gerekiyor.
Evet.
Camdan bir kulede oturuyorsanız
evet.
komşunuzun camına taş atarken iki kere düşünmeniz
evet.
lazım. Dolayısıyla Rusya önümüzdeki günlerde, haftalarda Türkiye'ye yapmış olduğu bu tür agresif davranışlardan yavaş yavaş geri adım atacaktır. Evet. Ama bunu da unutmayacaktır.
Evet.
Çünkü ilk defa Putin'in karizması çizilmiştir. Çünkü Vladimir Putin Korkunç Ivan, Çar Petro'dan sonra en karizmatik Rus liderlerden birisidir. Evet. Yani çevresindeki ülkelere bakıyorsunuz. Beyaz Rusya, Kırgızistan, Tacikistan gibi ülkeler, Ermenistan gibi ülkeler göbekten Rusya'ya bağlı. Yani bir emir gibi bir şey söylüyor. Hepsi el pençe karşısında duruyor. İlk defa Türkiye ile böyle bir çatışma ortamına girince Türkiye'den şunu bekledi aslında. Yani biz yanlışlıkla bu uçağı düşürdük.
Evet.
Özür dileriz. Tazminat isterseniz tazminat veririz. Yani biz ettik. Evet. Siz etmeyin.
Yani eski Türkiye olduğunu zannediyor hala karşısında,
değil mi? Bunlar hiçbir olmazdı.
Evet. Evet.
Fakat Türkiye dedi ki biz bunu bilerek, evet, isteyerek ve siz sınırı geçtiğiniz için düşürdük. Evet. Bir daha gelirseniz bir daha düşürürüz deyince şimdi orada film koptu.
Evet.
Ve hiç böyle bir tepki beklemiyordu. Ama herkesin de bir sabır sınırı vardır. Ve bu sınırı maalesef zorladı ve çatlattı.
Evet hocam. Dünya gündeminden tekrar merhaba değerli dinleyenler. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimiz devam ediyor. Evet, bugün Beytullah Bey olmadan devam ediyor dünya gündemi. Kendisi Katar'da kitap fuarında. Bir kez daha radyolarını yeni açanlar varsa şayet duyurmuş olalım, belirtmiş olalım. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum Halil hocama bugün. Evet hocam, Rusya'nın ambargolarından bahsettik. Türkiye'nin Rusya'ya karşı atacağı adımlardan bahsettik. Az önce araya gitmeden önce Rusya'nın PYD'ye silah yardımı yapması bahsine değinmiştiniz ki önemli bir konu bu da son günlerde, ki son haberlere göre de 5 ton silah yardımı yapmış gene Rusya, indirmiş PYD'ye. Bu ne anlama geliyor? Rusya ile Türkiye'nin bu sıkıntılı süreçte yaptığı silah yardımları.
Öncelikle şöyle bakalım olaya. PYD dediğimiz o oluşum Suriye'nin kuzeyinde bizim PKK'nın Suriye'ye gidince elbise forma değiştirmiş,
evet,
halidir.
Evet.
Çünkü Kürtlerle ilgili bir düşüncesi olduğu kanaatinde değilim. Çünkü oradaki Arapları, Türkmenleri, evet, kovduktan sonra dindar Kürtleri de o bölgeden Barzani bölgesine sürdüler.
Evet.
Dolayısıyla tamamen Marksist,
seküler
yapı oluşturmaya çalışıyor. Burada enteresan olan konu şu. Rusya ile Amerika'nın anlaştığı yegane konu Suriye'deki Esed'in dışındaki bütün direniş grupları, evet, bir şekilde İslam'la ilintili gruplar.
Evet.
Ve İslam kelimesinin olduğu Allahu Ekber lafzını,
evet,
dillendiren hiçbir grup ne Amerika'ya ne Rusya'ya sıcak
gelmiyor,
mesaj vermiyorlar.
Evet.
Ancak işte bu PYD işte biz seküleriz. Bizim işte dinle, diyanetle çok fazla bağımız yok,
evet,
sözü, hı hı, nedense bunları cezbetti. Artı bugüne kadar Amerika'nın koruyup kolladığı PYD, evet, Rusya'nın bölgeye gelmesiyle birlikte saf değiştirdi ve şu anda zaten ideolojik kökenleri de sol bir evet, jargona sahip olduğu için hemen Rus yanlısı söylemlere geçti. Rusya'da sadece Esed'le bu işin olmayacağını görünce ikinci bir müttefik olarak bölgede
PYD'yi
hemen, evet, yanına aldı ve silah yardımı da bulunuyor. Fakat burada şunu hiç kimse göz ardı etmesin. Bugünler gelip geçecektir. Yani, hı-hı, bu iç savaş da 100 yıl sürecek değildir.
Evet.
Yani 3 vakte kadar
sonlanacak.
Bir şekilde herkes masaya oturacak.
Evet.
Diyelim ki bir koridor açtılar. Yani Türkiye'nin güneyinde. Sadece onu, o senaryoyu yazanlar Türkiye'ye zarar verme amacını gidiyor ve Rusya'nın o silah yardımı da ne kadar bize karşı hasmane bu uçak krizinin intikamını almaya yönelik bir davranış olduğunu görüyoruz.
Evet.
Ancak şunu unutmasınlar. IŞİD gelir geçer ama oranın yerli halkı Sünni Araplardır.
Evet.
Şu anda o PYD'liler Sünni Araplarla çarpışıyorlar. Hı hı. Ve siz kuzeyinizde Türkiye ile hemen güneyinizdeki Sünni Araplarla kanlı bıçaklı olursanız, okyanusun ötesinden veya Rusya'nın steplerinden gelen bir kişi sizi uzun süreli kurtaramaz. Yani bölgenin insanlarının, hı hı, bir daha yüz yüze bakacağını göz, evet, önüne alıp ona göre uzun süreli stratejiler yapmak lazım. Ama şu anda görüyoruz ki Suriye'nin kuzeyinde bir otonom bölge kurmayı planlayanların uzun vadeli pek bir hesapları yok. Sadece Türkiye'ye zarar vermeye ant içmiş,
evet,
grupların desteklediği adeta taşeron bir örgüt görüntüsü, evet, veriyor. Mesela aynı şeyi Barzani için söyleyemeyiz. Mesela İran kuzeyinde Barzani artık devlet gibi davranmaya başladı. Kurumlarıyla, yapılarıyla. Hı hı. Baktık ki burada ben uzun süre kalacaksam, yani bu bölgenin sakinleriyle, evet, bir şekilde iyi geçirmem lazım dedi. Ve Türkiye ile olan ilişkilerine bir düzen, hı hı, geldi. Ve bugün Türkiye'nin bölgesinde en iyi ilişkiler içerisinde olduğu ülkelerden biri Azerbaycan'dır, biri Gürcistan'dır, biri de İran kuzeyindeki Barzani bölgesidir. Bu nedenle PYD'liler eğer Barzani gibi, o da Kürt, eğer, evet, maksat Kürt-Türk meselesi olmuş olsaydı, aklı selim düşündüklerinde Türkiye'ye hasmane tavırlar sergileyerek elde edebilecekler hiçbir şeyin olmadığını görecekler. Ama bugün konjonktürel olarak Rusya Türkiye'nin canını acıtabileceğini düşündüğü, hı-hı, bu gruplara silah veriyor. Barış antlaşması veyahut da ateşkes olduktan sonra bu silahların Türkiye içerisine girerek PKK olarak yine bizim güvenlik güçlerimize döneceğini bunu verenler bizden daha iyi biliyorlar.
Biliyorlar.
İşte bunun da ne kadar dostane veya hasmane, hı-hı, olduğunu anlamak için zeki olmak gerekmiyor. Fakat Türkiye'nin de elbette buna karşı verecek cevapları vardır. Çünkü Türkiye'nin 2000 yıllık bir devlet tecrübesi vardır. Yani Türkiye Rusya'nın Orta Asya'da işte müstemleki haline getirdiği Türk Cumhuriyetleri veyahut da Doğu Avrupa'daki eski demir perde gerisindeki ülkelere, evet, benzemeyeceğini bundan sonra yaşayarak görecektir.
Evet hocam. Bu noktada Rusya'yı kızdıran bir başka adım da NATO'dan geldi hocam bu hafta. NATO Karadağ 29. üye ülke olarak kabul etme kararı aldı ve Karadağ davet etti NATO'ya. Şimdi Karadağ'ın stratejik önemi nedir hocam? NATO için, evet, neden önemli ya da Rusya için neden önemli ki Rusya, evet, buna sert tepki gösterdi, tehditlere başvurdu?
Şimdi malumunuz Yugoslavya'nın işte 6 cumhuriyeti, 2 özerk bölgesi vardı, evet, Soğuk Savaş yıllarında. Bu 6 cumhuriyetle birlikte Kosova'da bağımsızlığını ilan etti ve 7 tane devlet ortaya çıktı. Ve Karadağ'da nüfus olarak 600-700 bin nüfusuyla,
evet,
yani Balkanların en küçük ülkesi. Adria Denizi'ne kıyısı var. Arnavutluk, hı-hı, bir tarafında, bir tarafında Hırvatistan. Her ikisi de NATO üyesi oldu.
Evet.
Hırvatistan ve Slovenya hem Avrupa Birliği'ne girdi hem NATO'ya girdi. Arnavutluk ise NATO'ya kabul edildi. Şimdi Karadağ'ın özelliği şu. Biz bu yazda Balkan turlarımızda, hı-hı, genelde hep Karadağ'da bu işin içerisinde vardır. Avrupa'da sanayiyle, üretimle değil turizmle kalkınmayı hedef almış bir ülke. Zaten 600-700 bin nüfusu var demiştik.
Evet.
Çok güzel sahilleri, plajları, Kotor, hı-hı, Körfezi vardır dünyaca ünlü.
Evet. Hem
tarihi şatoların olduğu hem de doğal manzaraların çok enfes güzelliklerin olduğu bir yer orası. Ve Rusya'nın Antalya'nın yanı sıra ikinci destinasyonu Budva bölgesi, Kotor Körfezi, Karadağ'da.
Evet.
Yani çok büyük otelleri var. Yani Rus turistlerin gittiği ikinci adres. Ve bir diğer özellik eski Yugoslavya'nın deniz üssü Karadağ'ın, hmm, Bar şehrindeydi.
Evet.
Dolayısıyla NATO orayı da içerisine alınca ne oluyor? Rusya'nın Adria kıyısındaki eli ayağını da koparmış oluyor.
Evet.
Ve Rusya Sırbistan'la müttefik olsa bile artık Adria Denizi ile herhangi bir
bağ kalmayacak.
Bağ kalmıyor. Yani,
evet,
bir tek işte Suriye'deki Tartus Lazkiye bölgesi kalıyor. Yani o Tartus'a, Lazkiye'ye abandıkça evet. Adria'daki bir köşe taşında kaybetmiş evet. oldu. Söyleyecek işte bir takım tehditkar şeylerde bulunuyor ama yapabileceği de çok fazla bir şey yok. Zaten NATO şunu gördü. Varşova Paktı'nın dağılmasından sonra gerek NATO gerek Avrupa Birliği Bulgaristan'ı, Romanya'yı, Çek Cumhuriyeti'ni, Slovakya'yı hızlı bir şekilde bünyesine aldı. Evet. Çok fazla standartları önemsemedi ama Ukrayna'yı bekledi. Bakın Ukrayna artık
evet.
iki cephe arasında kaldı. Evet. Ve Rusya Avrupa Birliği'ne girmesine müsaade etmiyor. Ukrayna da Rusya ile birlikte olmak istemiyor ve adeta iç savaş yaşanıyor. Hı hı. İşte Karadağ'da hemen bu arada bir oldu bittiyle NATO 28 üyesi var. Zaten bunun 22'si Avrupa Birliği evet. üyesi ülke. İşte ABD, Kanada, İzlanda ve Türkiye'nin dışında Arnavutluk üyeydi. Evet. Avrupa Birliği dışında. Şimdi Karadağ'da üye evet. olarak 29.
NATO'ya her dileyen ülke girebiliyor mu hocam?
Şöyle hiç ülkelerin veto etmemesi gerekiyor. Hı-hı. Yani mesela Yunanistan NATO'dan çıkmıştı. Şöyle evet. bir tarihi bir bilgi vermek istiyorum. Hı-hı. Kıbrıs evet. çıkarmamız olmuştu bizim 1974'te ve Kıbrıs'ta NATO niye müdahale etmedi diye Yunanistan kızdı ve NATO'dan çıktı.
Evet.
Ve tekrar girmek için müracaat ettiğinde Türkiye'de veto ediyorum dedi. Yani yeni bir üyenin girmesi için bütün üyelerin kabul etmesi gerekiyor. Hı hı. Türkiye veto ettiği için ve hiçbir siyasi gerek o günkü CHP gerek Adalet evet. Partisi bunu kabul etmediği için kim kabul ederse vatan haini muamelesi göreceğini düşündüğü için 12 Eylül darbesinin bir sebebi de Yunanistan'ın evet. NATO'ya girişini kabul etti. Medir derler eskiler. Evet. Dolayısıyla darbe olduktan hemen sonra Kenan Evren ve o beşli junta kendilerine evet. meşruiyet kazandırmak için ilk iş olarak Yunanistan'ın NATO'ya girmesindeki vetoyu kaldırdılar. Evet. Yunanistan girdi. Amerika'da bunlar bizim iyi çocuklar dediler. Bizim darbecilere. Evet, evet. Dolayısıyla hiçbir ülkenin veto etmemesi lazım. İşte bu konjektür uygun olduğu için NATO'da hemen hani evet. sünnet çocuklarına oldu da bitti maşallah derler ya. O arada evet. Karadağ aldı. Yoksa Karadağ'ın çok fazla stratejik önemi olan bir ülke değil. Rusya'nın evet. bölgeden ayağını kesme.
Dünya sahnesi olacak. Hocam tam bir satranç tablosu
evet.
değil mi?
Aynen.
Yani burada da NATO'nun önemli bir hamlesi gerçekleşmiş oldu ki Rusya'nın da elini kolunu bağlayacak bir noktada deyim yerindeyse o noktada o bölgede.
Kosova'da biliyorsunuz.
Evet.
Rus Sırbistan'la Kosova savaşı sırasında evet. Kosova'dan yana tavır koydu NATO ve şu anda Orta Doğu'da nasıl ki Katar'da ve Irak'ın kuzeyinde büyük üsler yapıyorsa Balkanlar'da evet. da Kosova'da NATO büyük üsler hı-hı. kuruyor Amerika. Karadağ'ın orada Rusların hakim olmasını istemiyor. Lütfen. Dolayısıyla yani NATO'ya alınca Karadağ'ın NATO'ya katacağı bir şey yok.
Evet.
Ancak Rusya'yı
Rusya'dan koparacağı çok şey var.
O bölgeyi Rusya'dan evet. koparmak için evet. aldılar. Olay
evet
bu.
Evet hocam. Bugünlerde dikkat çeken gezilerden biri de bugün yaşanıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu Azerbaycan'a gitti ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Baş başa ortak açıklamalar yapıldı ve bu da tabii geleneksel bir ziyaretti ama çok anlamlı bir ziyarete dönüştü Rusya-Türkiye krizinin arkasından. Bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz ki TANAP'ın hızlandırılması, TANAP üzerinden Avrupa'ya doğalgazın akışı sağlanması için çalışma başlatılması ya da hızlandırılması hı-hı. noktasında karar alındı. Daha başka kararlar da mutlaka alınmıştır bu yaşanan kriz sonrası. Bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
Şöyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde son dönemlerde bir gelenek oldu.
Evet.
Hükümeti kuran başbakanlar önce Kıbrıs'a sonra Azerbaycan'a Bakü'ye evet. geleneksel olarak bir ziyarette bulunurlar. Hı hı. Yani siz bizim ailenin bir parçasısınız mesajıdır
evet.
bu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan.
Evet.
İyi günde, kötü günde biz Azerbaycan'ın yanındayız. Azerbaycan'ın çıkarı neredeyse biz oradayız mesajını
evet.
verdi Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu.
Evet.
Bunun aslında tersinden okuması şudur. Yani biz neredeysek aslında Azerbaycan'da bizimledir
evet.
diye ben okudum o Hı-hı. mesajı.
Evet.
Birkaç saat önce evet. televizyonda canlı yayında vermişlerdi. Aliyev'le, İlham Aliyev'le birlikte, Hı-hı. Davutoğlu birlikte evet. basın toplantısı düzenliyorlardı. Şimdi burada bir geleneksel olarak bir nezaket ziyareti olmaktan öte Azerbaycan üzerinden biz doğalgaz alıyoruz ama mevcut boru hattının zaten mevcut kapasitesi o kadar gelen evet. gaz. Fakat yeni bir proje var biliyorsunuz TANAP adını Hı-hı. verdiğimiz ve evet. Azerbaycan'la Türkiye'nin ortaklaşa yürüttüğü bir proje. Bunun hızlandırılması ve bundan sonra muhtemelen bir Türkmenistan ziyareti Hı-hı. beklenebilir.
Haftaya
ve
muhtemelen
bir Cezayir evet. ziyareti Hı-hı. beklenebilir. Evet. Hatta evet. bir Nijerya evet. ziyareti beklenebilir. Çünkü doğal gaz konusunda bizim tedarikçilerimiz işte evet. Cezayir ve Nijerya'ydı. Oradaki kapasite artırılabilir Hı-hı. ve muhtemelen bir Türkmenistan'da
haftaya var hocam
haftaya
öyle
konuşabiliriz.
Var. Evet.
Yani dikkat Hı-hı. edilirse olayın izlerini takip edersek Türkmenistan'da Hı-hı. dahil ettiğimizde bir doğalgaz, iki Türkiye'nin Orta Asya'ya giden tırları eskiden Dağıstan üzerinden yani Hı-hı. Kuzey Kafkasya'dan Hazar'ın kuzeyini dolaşarak Kazakistan'a, Özbekistan'a, Kırgızistan'a ulaşan, Türkmenistan'a ulaşan bizim tırlarımız
evet.
Azerbaycan'da garip bir şekilde yüksek gümrük tarifeleri uyguluyor idi.
Evet.
Yani daha uzun olan Hazar'ın kuzeyini dolaşmak
daha ucuza geliyor.
Ucuza belki. Geliyor idi. Hı-hı. Fakat bazen şer görülen olaylarda hayır vardır.
Evet.
Ve Rusya Türk tırlarına büyük engeller çıkarınca işte dost kara günde belli olur hesabıyla hı hı. önceden bize problem çıkaran Azerbaycan birdenbire evet. gümrük tarifelerini indirdi. Aynı şeyi Türkmenistan söyledi. Şimdi buradan Tiflis'ten Bakü'ye, Bakü'den Roro'yla karşıya Aşkabat ve bütün Orta Asya'ya daha kısa ve daha hızlı ve daha ucuz olarak
ne
gidecek.
Ne kadar ucuz hocam mesela?
Belki de %30 daha ucuz olacağı diyorlar. Evet. Belki de bu yol işlek hale gelirse hı hı. 6 ay sonra, 1 yıl sonra artık ne zaman evet. Türkiye-Rusya ilişkileri normalleşir hı. bilemiyoruz. Bundan sonra da normalleşse bile belki bu güzergah devam eder. Belki evet. bu olanda da hayır vardır demek İnşallah. Lazım.
Evet.
Çünkü Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya'ya olan bütün ihracatları karayoluyla evet. ve bu güzergahtan yapılıyor.
Evet hocam. Şimdi Rusya-Türkiye bahsini ve bu bağlamda gelişen olayları, ziyaretleri noktalamış olalım hocam.
Evet.
Geçen haftaya dönelim, pazar gününe. Geçen pazar Avrupa Birliği-Türkiye zirvesi vardı hocam. Evet, ve bu zirve
evet.
çok önemli sonuçlara sahne oldu. Nedir bunlar? Türkiye'nin vizelerin 2016 Ekim ayında kaldırılması sonucu çıkabilir, çıkması muhtemel. Ve Türkiye'nin geri kabul anlaşmasını da bu noktada kabul etmesi gerekiyor tabii ki. Bu da anlaşma dahilinde. Yani Avrupa Birliği Türkiye yolunda işler rayına girdi gibi görünüyor. Evet. Şimdi bu zirveyi değerlendirelim hocam. Öncelikle geri kabul anlaşması nedir? Çünkü vizelerin kalkması buna bağlı. Buradan başlayalım. Biraz anlatır mısınız geri kabul anlaşması neden önemli?
Evet. Öncelikle şunu bilelim. Avrupa Birliği Türkiye ile olan ilişkilerinde 50 yıla yaklaşan bir süre var ve evet. bizi sürekli olarak da oyalıyorlar. İşlerine geldiği zaman bizi hızlı bir şekilde işte üyelik işlemlerini hızlandırıyorlar. Gelmediği zaman da buzdolabına koyuyorlar ilişkileri. Evet. Şimdi düğün değil bayram değil. Niye birdenbire Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler yani epeyce bir hızlandı, yumuşadı ve pozitif yönde ilerlemeye başladı. Evet. Bunun yegane sebebi Avrupa Birliği ülkelerinin malumunuz nüfusları artmıyor. Evet. Çünkü dünya genelinde biz diyoruz ki 15 işte 48 yaş arası doğum yaşındaki kadın başına düşen ortalama hı hı. çocuk sayısı 2.1 ise o ülkenin nüfusu stabildir. Fazlaysa artış vardır. Halbuki evet. Avrupa Birliği ülkelerinde kadın başına yani doğum çağındaki kadın başına düşen çocuk sayısı 1.5 ile 1.7 arası. Evet. Yani doğal olarak nüfusları azalıyor.
Hı hı.
Ve zengin ülkeler dışarılardan Hollanda, Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkeler sürekli göç alıyorlardı ve kontrollü bir göçtü bu.
Evet.
Fakat son yıllarda sadece Suriye değil, yani Bangladeş'ten, Afganistan'dan, Somali'den,
evet,
Afrika'nın çeşitli ülkelerinden, hı-hı, ve hatta şöyle ifade edeyim, Hollanda'nın Amerika'daki sömürgesi Surinam'dır. Surinam'ın nüfusu 450 bin civarında.
Evet.
400 binde Hollanda'da Surinamlı göçmen var. Yani örnek, evet, olsun diye söylüyorum. Evet. Sadece yani bugünkü Suriye hadisesinde ise yani normal bir geliş vardı. Bu artık yani sele dönüştü. Nasıl, evet, ki bir akarsuyu
bir tazik
normal,
oluşturdu
normal
Suriye
bir akımı vardı.
Galiba, evet.
Bir de sel olarak geldiği, evet, zaman korkutur.
Evet.
Ve Suriye'den, Irak'tan ve Orta Doğu coğrafyasından Avrupa'ya öylesine bir kitlesel göç hareketi olmaya, hı-hı, başladı ki Avrupa kendilerine bunu milli bir tehdit olarak görmeye başladı. Yani bu İsveç'ten İspanya'ya, evet, İngiltere'den İtalya'ya kadar hepsi dedi ki yani buna biz bir önlem almazsak bu milli güvenliğimizi tehdit ediyor.
Evet.
O zaman düşündüler ne yapılabilir? İşte Suriye krizinin çözülmesi lazım ama ona da güçleri yetmiyor.
Hı-hı.
Bu nedenle Türkiye'ye müracaat, evet, ettiler. Evet. Türkiye'nin Avrupa'dan istediği neydi? İşte serbest dolaşım. Halbuki bakınız burada bir şey hatırlatmak istiyorum.
Buyurun hocam.
Serbest piyasa ekonomisi veya küresel kapitalizmin 3 temel ayağı vardır. Malların serbest dolaşması, sermayenin serbest dolaşması, hı-hı, ve emeğin serbest dolaşması. Bu kuralı koyan Batı dünyası, yani kendilerini, evet, icat ettiği bir serbest piyasa ekonomisi ve küresel kapitalizm, kendi koydukları kurallara da kendileri uymuyorlar. Nasıl uymuyorlar? Hı-hı. Dikkat edin, bütün dünyada sermaye serbest dolaşıyor.
Evet.
Mallar da serbest dolaşıyor.
Hı-hı.
Siz internet üzerinden Brezilya'dan bir ham maddeyi alıyorsunuz, internet üzerinden parayı gönderiyorsunuz, malınız gemiye yükleniyor, Türkiye'ye geliyor.
Evet.
Ama siz Türkiye'den Kapıkule'den çıkarken diyorlar ki vize.
Dur, gelemez.
Evet. Emek serbest dolaşamıyor. İşte, hı-hı, bu çifte standardın sonucu bu dünyada krizler dolaşıyor.
Evet.
Türkiye'de Avrupa Birliği'ne diyordu ki bakın Avrupa Birliği'nin Türkiye'de bankaları var, sermayesi dolaşıyor. Bütün Avrupa Birliği malları Türkiye'ye girebiliyor. Türkiye'deki, evet, ürünler Avrupa Birliği'ne, ama biz dolaşamıyoruz. Yani bu müzakerelerde en çok Türkiye'nin ısrar ettiği şey buydu. Onlar da zinhar olmaz diyorlardı.
Evet.
Ama şimdi diyorlar ki size serbest dolaşım hakkı vereceğiz. Yani, hmm, Türkiye'den insanlar vize almadan, vize ücreti ödemeden, ki bu da çok büyük meblağlar tutuyordu. Hmm. Almanya'ya, Fransa'ya elimizi kolumuzu sallayarak gidip geleceğiz.
Evet.
Bu ilk bakışta çok hoş bir şey.
Hmm.
Ama bize kaşıkla bunu veriyorlar ama kepçeyle bizden istedikleri bir şey var.
Evet.
Diyorlar ki Türkiye üzerinden gelen mülteciler ki,
evet,
zaten Suriye'den bütün Orta Doğu coğrafyasından Avrupa'ya gitmek isteyenler önce Türkiye'ye geliyorlar.
Hı
hı. Çünkü Türkiye üzerinden deniz yoluyla Ege Adalarına, oradan Avrupa'ya sıçramak en pratik yoldur.
Evet.
Veya Kuzey Afrika'yı dolaşıp Libya üzerinden İtalya'ya geçmektir. Yani Avrupa iki koldan mülteci alıyor.
Evet.
Libya karışık olduğu için Libya'da ortada bir devlet yok ki onunla muhatap olsunlar. Türkiye'ye dediler ki, evet, size 3 milyar euro da para veririz.
Aha.
Burada bunların iaşesini sağlarsınız. Türkiye üzerinden Yunanistan'a, oradan işte İtalya'ya, oradan işte Almanya'ya gelmişse biz bu insanları getirip Türkiye'ye
teslim ederiz.
Teslim ederiz.
Siz de
yani
kabul edersiniz.
Siz de kabul edersiniz.
Evet.
Şimdi bu başlangıçta Avrupa'nın işine gelen bir durum.
Hı hı.
Fakat uygulama nasıl olacak onu göreceğiz. Evet. Eğer bu çok fazla Türkiye'yi sıkıntıya sokarsa Türkiye der ki askıya aldım der.
Hı.
Avrupa Birliği'ne giden, işte Türkiye'den giden insanlar Avrupa Birliği'nde onların beklentilerinin üzerinde bir yoğunluk oluştursa,
evet,
onlar da askıya aldım dediği zaman bu iş orada tıkanır kalır. Çünkü,
evet,
çok fazla da bağlayıcı olan bir şey değildir bu. Çünkü bir ülke milli menfaatlerine ters gördüğü zaman işte Rusya diyor ki işte sizin ihracatınızı askıya aldım diyor. O iş orada bitiyor.
Evet.
Dolayısıyla bekleyip göreceğiz. Her iki tarafında büyük hayalleri, umutları, hı-hı, ve beklentileri var. Bizim açımızdan sıradan insanlar açısından önemli olan şu, Avrupa'ya böyle bir gitme hakkı doğacak. Benim tavsiyem şu, böyle Avrupa'yı gezmeyi düşünen varsa bu hak çıktığında başlangıçta tercih etsinler. Yani uzun süreli olmayabilir.
Olmayabilir. Evet. Önemli bir uyarı.
Evet.
Evet hocam, son bir konu başlığı. Bu hafta aynı zamanda hafta başında Paris'te iklim zirvesi vardı. Ama herhalde iklimden daha çok farklı şeyler merak edildi bu zirvede. Evet. Daha çok Türkiye-Rusya ilişkileri konuşuldu. Ve Erdoğan-Obama zirvesi de vardı burada. Belki Putin'le bir araya gelemedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ama ABD Başkanı Obama ile konuştu. Bu zirveye dair notlarınız nelerdir hocam sizin?
Aslında iklim zirvesinde birazcık dünyadaki küresel ısınmayla ilgili ekranlarda hep evet. bilgilendirme notu düşülürdü. Bu sene hiç onu göremedik. Evet. Bu bizim Rusya krizi Hı-hı. nedeniyle. Ancak sevgili izleyicilerimize şöyle kısa bir bilgi vermek Buyurun. İstiyorum. Dünyada atmosfere salınan sera gazı dediğimiz işte ozonu delen, dünyayı kirleten, Hı-hı. karbondioksit oranını yükselten ve ileride dünyayı yaşanamaz bir yer haline getiren o zararlı gazlar her ne ise onun %52'sini iki ülke salıyor. Biri Amerika, biri Çin.
Evet.
Yani yarısını en az bu iki ülke dünyaya, Hı-hı. atmosfere gönderiyor. Türkiye'nin payı da %1.
Evet.
Yani biz karar versek, koro halinde dünyayı kirletelim desek, iki kat kirlilik göndersek %1'den %2'ye çıkar. Evet. Dolayısıyla dünyayı kirleten bunlar. Ve tekrar dönüp işte bu küresel ısınmayı azaltmak için işte karbondioksit salınımını
azaltalım
demiyorlar. Mevcut seviyesini koruyalım diyorlar. Bakın evet. buradaki hinliği tekrar etmek istiyorum. Kendileri %50 kirletiyorlar ya dünyayı. Evet. Bizim de kirletme payımız %1 şu anda. Ama biz sanayileşiyoruz, kalkınıyoruz. Hı-hı. Belki %1,5 olacaktır.
Evet.
Diyor ki, yok olamaz diyor. Siz bugünkü seviyeden hatta daha da
evet,
aza
evet.
düşürmelisiniz. Afrika'da gariban ülkeler zaten hiç tüten bacaları yok ki. Yarın bir evet. gün onlar sanayileşme hamlesine girecek olsa yok diyecekler. Bak işte Kyoto protokolü var. İşte iklim zirvesinde aldığımız kararlar var. Siz daha fazla salınım atmosfere gönderemezsiniz. Ama bizim o %50'miz
bakidir.
Yani evet. bakın makyajı kaldırdığınızda küresel olarak bazı güçlerin dünyayı ne kadar babalarının çiftliği gibi gördüğü, evet. sömürdükleri buradan yani sadece bu iklim zirvesinden bile ortaya çıkıyor ama hiç bunları kimse yani bu makyajın altında ne var bakmadığımız için Maalesef. Bilmiyoruz.
Evet.
Ve ne oldu? İşte Putin'le Erdoğan görüşecek mi? Papatya falı bakar gibi. Sonuçta evet. Putin görüşmeyi kabul etmedi. Kabul etmemesinin sebebi kendince haklıdır. Çünkü hala Türkiye'ye istediğini kabul ettiremediği için. Yani hı hı. eğer orada Erdoğan deseydi ki biz özür diliyoruz. Kusura
yanlış
bakmayın.
Ettik,
bir yanlışlık oldu.
Falan.
Biz ettik. Evet. Sen etme demiş olsaydı her şey bitecekti ama Türkiye'de bunu demiyor ve hı hı. görünürde de diyeceğe benzemiyor.
Evet hocam. Evet, süremizin sonuna gelmiş olduk hocam.
Bu, bir konu daha vardı ama onu da bir cümleyle
evet,
istersen.
Evet, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde dün gece bir saldırı gerçekleşti. 14 ölü, 17 yaralı zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam. Ve maalesef gene işte fail olarak da Müslümanlar gösteriliyor. Evet. Bu konuda
Şimdi,
neler söylersiniz hocam? Buyurun.
Burada bakın 12 tane insan, 14 tane insan evet. hayatını kaybediyor. Bir o kadar insan ağır yaralı. Fakat epey uzunca bir süre dünya haber alamadı. Yani bu olay ne oldu, kim yaptı, niye yaptı? Yani onlardaki bir parti lideri kalkıp bunu devlet yaptı demedi.
Evet. Önemli bir nokta bu da.
Ya bizde bomba patlıyor.
Devlet
daha
yaptı.
Bir dakika sonra biri çıkıyor diyor ki bunu devlet yaptı.
Baro başkanı öldürülüyor. Devlet yaptı.
Ya bu nasıl bir mantıktır? Bu nasıl bir ruh halidir? Ve Türkiye'de olunca devlet yaptı. Avrupa'da, Amerika'da olursa
Müslümanlar
eğer bunu
yaptı.
Yapan evet. işte diyelim ki Hristiyan kökenli biri ise bilmem mi teröristtir bu. Ama Müslüman
ya da eğer teröristten ziyade hocam psikolojisi bozuk biridir Hristiyan yapmışsa.
Evet. Ama Müslüman yapmış olsa teröristir. Akademik titri olur evet. ya bir insan işte evet. profesör, doktor, doçent, doktor gibi. Evet. Onlar da Müslüman terörist.
Evet.
İşte Ahmet, Mehmet diye
evet.
dünyanın şeyine, aklına kazımaya çalışıyor. Son bir şey ifade etmek istiyorum. Bizim metro istasyonunda sanırım bir bomba patlamıştı da, bu Çevik Kuvvet yakınlarında, Bayrampaşa'da sanırım. Çok enteresan bir hadise. Kızıma Avustralya'dan o diş doktoru, dişini yapan doktor Avustralya'ya gitmişti.
Evet.
Bir mesaj atıyor Sakarya'ya. İstanbul'da bir bomba patlamış. Ailende ölen, yaralanan var mı?
Evet.
Bizim kız telaşla annesini arıyor. Diyor ki ağlayarak, bizde bir şey var mı? Bomba patlamış. Bakın, Türkiye'de olan en küçük bir patlamayı Avustralya'daki medya sanki işte İstanbul'da bomba patlamış, herkes hayatını kaybetmiş gibi. Buradaki algı operasyonu da biliyorsunuz, işte Türkiye'nin sanki Suriye gibi, Irak gibi bir üçüncü dünya ülkesi, savaşın, kanın, gözyaşının kol gezdiği bir ülke, güvenli bir ülke değil gibi bizi üçüncü dünya ülkeleri kategorisine sokmaya çalışıyorlar. Ve patlayan bir bomba her yerde patlayabilir. Yani Amerika'daki o insanların öldürülmesini biz onun için gündeme aldım. Yani Türkiye'de de olabilir bu, Amerika'da da olabilir, Avustralya'da da olabilir. Yani psikopatın ülkesi olmaz, dini olmaz, mezhebi olmaz. Ve fakat onlar yapınca farklı, bizde olunca farklı gösteriyorlar. İşte bu da dünyada kimin kimle iş tuttuğunun bir göstergesi olarak sevgili izleyicilerimizin kanaatine sunmak istiyorum.
Tabii buna su taşıyan muhalefet ya da muhalifler olmamalı da. Yani
bakın,
onu da belirtelim.
Üzülerek söylüyorum, Türkiye'de bazı haberleri, gazete manşetlerine bakınca, yani şu olabilir, bir kişi iktidara muhalif olabilir, Cumhurbaşkanı, Başbakanı sevmeyebilir, fakat bunlardaki bu muhalefet hastalık derecesine varmış ve Rusya'yı haklı çıkaracak argüman arıyorlar.
Evet.
Ya bu artık farklı bir ruh hali.
Noktası,
hastalıklı bir ruh hali. Yani haberin bütününe baktığınızda, yani Türkiye'yi nereden suçlayabiliriz, Rusya'ya da nereden haklılık payı verebiliriz diye içimizden,
maalesef
bizden olan insanlar yapıyor bunu. Maalesef.
Evet hocam. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Bu hafta dünya gündeminde işte bu konuştuklarımız vardı. Haftaya neler olacak bilemiyoruz. Ve inşallah haftaya da Beytullah Demircioğlu Bey'le sizler inşallah beraber tekrar
inşallah
yapacaksınız.
İnşallah.
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Halil Kurt hocamla ben İbrahim Emre bu hafta yaşanan dünya gündeminde öne çıkan başlıkları konuşmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim.